bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Zihin Kontrolü. Swami Budhananda. Okyanus Yayın Evi. 1. Basım. Türkçe'ye çeviren Nur Yener. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Haziran 2005. Okuyan Selda Talay Tosun. Kendini denetlemeyenler için bilgelik yoktur. Kendini denetlemeyenler zihinlerini yoğunlaştırmanın büyük gücünü kullanamazlar. Zihnini yoğunlaştırmasını bilmeyen insan özgür olamaz. Özgür olmayan bir insan nasıl mutlu olabilir? Bhagavad Gita. Bu kitap Vedanta yoga felsefesi açısından zihin kontrolünü anlatmakta, kendi zihninin efendisi olmak, kendi zihnini kontrol etmek isteyenler için önemli bilgiler sunmaktadır. İlk baskının ön sözü. Zihin kontrolü evrensel olarak ilgi duyulan bir konudur. Bu herhangi bir dine mensup, ruhsal arayış içindeki herkesi kişisel olarak ilgilendirir. Din uygulama safhasında bu sorunla uğraşmalıdır. Bireyin ya da toplumun yükselmesi için zihin kontrolü olmaksızın hiçbir esaslı çalışma yapılamaz. Bu sebepten ısrarla dikkatinizi talep ediyoruz. Zihinlerini kontrol etmek isteyenler arasında farklı türde insanlar vardır. Ateistler, inananlar, agnostikler, bilinemezciler ve dine karşı kayıtsız olanlar. Zihni kontrol etmenin yolları her tür insana açıktır. Fakat Tanrı'ya gerçekten inananlar, hakiki Tanrı sevgisi zihinle ilgili sorunlarımızı önemli ölçüde basitleştirebildiği için bir avantaja sahip olabilirler. Bununla birlikte bu kitap herkes için yazılmıştır. Tarafsız bir araştırmacı zihnini tüm zihin kontrolü yöntemlerine açık tutacaktır. Vedanta ve yoga zihnin doğası ve zihin kontrolünün yolları hakkında çok şey öğretebilir. Bu bağlamda yazar büyük ölçüde özgün Vedanta ve yoga metinlerinden ve öğretmenlerinden sağladığı bilgiye dayanmıştır. Zihin kontrolü ilk olarak Prabuddha Bharata'nın Ekim, Kasım ve Aralık 1970 baskılarında Uygulamalı Din Üstüne Denemeler sütununda dizi olarak yayımlandı. Bu bazı okuyucuların dikkatini çekti ve içlerinden biri cömert bir şekilde bunun daha geniş kitlelere ulaşması için bir kitap olarak basılmasına katkıda bulunmayı önerdi. Bu arkadaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu baskıda özgün makalenin metni tekrar gözden geçirilerek düzeltildi. Belli noktalar daha çok açıklandı ve birkaç nokta daha eklendi. Bir özet ve sözlük bölümü de ilave edildi. Yaşamın ana sorunlarından birine hitap eden bu küçük kitabın yararlı olacağını umarız. Yayımcı: Advaita Ashrama, Mayavati Himalayalar, 30 Eylül 1971. 1. Zihin kontrolü. Zor ama mümkün. Bu temaya, yani zihin kontrolü temasına çok kişisel, derin bir ilgi duyarız. Çünkü hiçbir şey bizi bireysel olarak kendi zihnimizden daha fazla etkilemez. Bu konu hakkında hepimiz bir şeyler biliyoruzdur. Hepimiz zihinlerimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Fakat daha çok şey bilmek ve daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu konuda bize kim yardım edebilir? Ancak kendi zihinlerini mükemmel bir şekilde kontrol edenler. Bu tür kaynaklardan öğrenebildiklerimizi burada basit bir bilgi sistemi olarak sunacağız. Zihin kontrolü ilginç bir içsel oyundur. Eğer sportmen bir tavrınız varsa kaybederken bile bundan büyük keyif alırsınız. Bu oyunu oynamak büyük bir beceri ister. Uyanıklılık, mizah duygusu, iyi yüreklilik, strateji duygusu, sabır ve yüz başarısızlık karşısında bile cesaretin kaybolmamasını sağlayan bir kahramanlık anlayışı gerektirir. Sri Krishna Gita'da en yüksek yoga durumuna nasıl ulaşılacağını açıklıyordu. Onu dinledikten sonra Arjuna efendisine anlaşılabilir bir umutsuzlukla şöyle dedi. Ey Krishna! Zihnin mükemmel pürüzsüzlüğü olarak tanımladığın bu yoganın nasıl sürebileceğini anlamıyorum. Zira zihin huzursuzdur. Zihin, ey Krishna, huzursuzdur, çalkantılıdır, güçlü ve dik başlıdır. Zihni kontrol etmek bana öyle geliyor ki rüzgarı kontrol etmek kadar zordur. Sri Krishna insanı temsil eden bu şikayeti dinledi ve tüm çağlardaki bütün insanlar için önemli bir yanıt verdi. Zihin kontrolü üstüne tüm Hint düşüncesi ve uygulamaları büyük ölçüde Sri Krishna'nın bu öğretisine dayanır. Sri Krishna şöyle dedi. Hiç şüphesiz Arjuna, zihin huzursuzdur ve kontrol edilmesi zordur. Fakat çalışarak, abiyasa ve hislere kapılmayarak, vairagya kontrol edilebilir. Bu konuşmadan zihin kontrolü hakkındaki üç temel olguyu öğreniyoruz. A. Bu Arjuna'nın kapasitesindeki kahramanlar için bile her zaman son derece zor bir görev olmuştur. B. Yine de zihni kontrol etmek mümkündür. C. Zihin kontrolü için iyi belirlenmiş yöntemler vardır. Sri Krishna bu iki sözcükle abiyasa ve vairagya, çalışma ve hislere kapılmama ile zihin kontrolünün tüm sırrını verdi. Zihni çalışma ve hislere kapılmama dışında kontrol etmenin başka hiçbir yolu olmadığı çağlar boyunca tüm Hint azizlerinin ortak yargısı olmuştur. Buna abiyasa ve yoga ya da çalışma yogası denir. Burada Sri Ramakrishna ile bir dindar arasında Ramakrishna'nın herkesin hatırlaması gereken temel bir noktayı vurguladığı bir diyaloğu aktarıyoruz. Sri Ramakrishna, sırf ruhsal bilincin biraz uyandı diye tembel tembel oturma. İlerle, sandal ağacı ormanının ötesinde çok daha değerli başka şeyler var. Gümüş madenleri, altın madenleri var. Priya, efendim, ayaklarımız zincirlenmiş, ileri gidemeyiz. Sri Ramakrishna, ayaklarınız zincirlenmişse ne olmuş? Önemli olan zihindir. Esaret zihnindir, özgürlük de zihnindir. Priya, fakat zihin benim kontrolüm altında değil. Sri Ramakrishna, nasıl olur? Abiyasa yoga, çalışma yogası diye bir şey var. Çalışmayı sürdürün. Göreceksiniz ki zihniniz sizin gösterdiğiniz yönde akacaktır. Zihin çamaşırhaneden henüz gelmiş beyaz bir kumaş gibidir. Eğer onu kırmızı boyaya sokarsan kırmızı, mavi boyaya sokarsan mavi olur. Onu hangi renge batırırsan o rengi alır. Hiç şüphesiz çalışma ve hislere kapılma zihnin kontrolünün tüm gizidir. Fakat bunları yaşantımıza nasıl dahil ederiz? Soru budur. Bunu yapmak için A. Zihni kontrol etmek için güçlü bir irade geliştirmeliyiz. B. Zihnin doğasını anlamalıyız. C. Belli teknikleri öğrenmeli ve bunları ciddi, sabırlı ve akıllı bir şekilde uygulamalıyız. 2. Zihin kontrolü için irade nasıl güçlendirilir? Zihni kontrol etmek için hiç irademiz olmadığı söylenemez. Hepimizin kendi içsel mücadelelerimizin olması irademiz olduğunu gösterir. Fakat çoğu durumda bu zihin kontrolü iradesi çok güçlü değildir. Zihin kontrolü irademiz yaşantımızdaki ana arayışlarından biri olan zevkten bilerek ve geri dönülmez şekilde vazgeçmediğimiz sürece asla güçlenemez. Zihin kontrolü irademizin canlılığını çürüten zevk arayışıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Eğer size sağladığı yasa dışı uyuşturucular için ona bağlı olduğunuzun farkında olan bir hizmetçiniz varsa ve eğer her ikiniz de uyuşturucudan hoşlanıyorsanız, o zaman bu hizmetçiyi kontrol edemezsiniz. Zihin içinde aynısı geçerlidir. Zevk peşinde koşmak ve zevk almak için kullandığımız zihni, zevk peşinde koşmayı bırakmadığımız sürece asla kontrol edemeyiz. Zevk arayışından vazgeçtikten sonra bile onu kontrol etmek kolay olmaz. Zira zihin her zaman bizi sıkmak için geçmiş olayları hatıra getirir. Zihin kontrolü irademizin gücü, zevk arayışımızdan vazgeçişimizin gücü ve yoğunluğu oranında olur. Zevk güdüsü alt edilmediği sürece ne yaparsak yapalım zihni mükemmel bir şekilde kontrol edemeyiz. Bu gerçeğin türevi şudur. Zevk güdüsünden vazgeçmekte gönülsüz olanlar, İddiaları ne olursa olsun zihinlerini kontrol etmek konusunda yeterince samimi değillerdir. Zevk arayışından vazgeçmekle sevinç ya da saadet arayışından vazgeçmek kastedilmez. Zevkle kastedilen her ikisi de sevinç veya saadete ulaşmayı engelleyen, Sri Ramakrishna'nın deyimiyle olgunlaşmamış egodan kaynaklanan haz ya da duyu zevklerinden hoşlanmadır. Zevk ve acının ötesine geçerek sevinç ya da saadete ulaşılır ki yaşamın tam hedefi de budur. Sevinç veya saadetten vazgeçmek mevzu bahis değildir. Çünkü bu bizim için varoluş, bilgi, saadet olan gerçek doğamız için tamamlayıcı bir gerektir. Zevk güdüsünü alt etme yöntemi sonraki bölümde anlatılacaktır. Karşıtlar bazen benzer görünür. İki tür insanın içsel mücadelesi yoktur. Alt benliklerinin sorgulamayan köleleri haline gelenler ve alt benliklerine tümüyle hakim olanlar. Bütün diğer insanların zihni kontrol etmek için yapılan yetersiz veya başarısız çabaların sonucu olan içsel mücadeleleri vardır. Yetersiz çabalar zihnin nasıl kontrol edileceğine dair bilginin eksikliğinin ve zayıf iradenin göstergeleridir. En önemlisi, irade öyle bir dereceye kadar güçlendirilmelidir ki tekrarlanan başarısızlıklar karşısında bile cesaretimiz kırılmasın. Dahası zihni kontrol etme çabamızdaki her yeni başarısızlıkla yeni bir coşkuyla yeniden işe sarılalım. Şimdi zihni kontrol etmek için bu iradeyi nasıl güçlendirebiliriz? İrade zayıflığının nedenlerini ortadan kaldırmalıyız ve uygun nedenler sağlayarak buna güç enjekte etmeliyiz. Hiç şüphesiz bazılarımız zihinleriyle mücadele etti ve sürekli başarısızlıkla karşılaştı ve zihni kontrol etmenin onlara göre olmadığına inanmaya başladılar. İrade zayıflığımızın bir başka nedeni belki de çoğumuzun zihin kontrolünde neler kazanacağımızı açıkça düşünmememizdir. Eğer düşünmüş olsaydık, sırf hayatta kalma güdüsü bizi zihni kontrol etmek için irademizi güçlendirmeye iterdi. Zihni kontrol etme konusundaki başarısızlıklarımıza gelince lüzumsuz yere tasalanmamalıyız. Zihnin doğası huzursuz olduğu için bu en yüce insanlar için bile kolay bir görev olmamıştır. Sri Krishna Gita'da şöyle der: "Ey Arjuna, çalkantılı duyular mükemmellik peşindeki akıllı bir adamın zihnini bile kapıp götürüverir. Zira orada burada dolaşan bu duyuları izleyen zihin, tıpkı bir rüzgarın sudaki bir kayığı kendi yönünde alıp götürmesi gibi kendi ayrımcılığını da taşıyıp götürür. Bu da şöyle öğretir. Eğer bir adam savaşta 1000 insanı 1000 kez fetheder ve başka bir adam da kendini fethederse, o ikincisi daha büyük bir fatihtir. Bundan zihni kontrol etmenin dünyadaki en zor görev olduğunu anlayabiliriz. Bu gerçekten de bir kahramanın görevidir. Bu nedenle ara sıra veya sürekli tekrarlanan başarısızlıklar çok ciddiye alınmamalıdır. Başarısızlıklar daha azimli, daha devamlı ve zeki çabalar için teşvik olarak alınmalıdır. Çünkü büyük öğretmenler bize mükemmel zihin kontrolünün mümkün olduğunu temin etmişlerdir. Bunun aksi tüm düşüncelerden zehir gibi kaçınılmalıdır. 3. Zihin kontrolünde kazanacağımız şey nedir? Zihin kontrolünde neyi kazanacağımızı açıkça anlamalıyız. Zihnin kontrol edilmemesinin bir sonucu olarak bir bireyin başına gelebilecek en kötü şey deliliktir. Toplu olarak zihnin kontrol edilmemesi ne kadar refah içinde veya sarsılmaz görünürse görünsün, tüm bir uygarlığın çökmesine yol açabilir. Doğrudan ya da dolaylı olarak zihnin kontrol edilmemesinden doğan daha pek çok mutsuzluk vardır. Zihnin kontrol edilmemesi etkin şekilde kişiliğin bütünlüğünü engeller. Zihnini kontrol etmeyen bir kişi her zaman anormal gelişmelere ya da içsel çatışma nedeniyle zihinsel parçalanmaya eğilimli olur. En uygun koşullar altında bile potansiyelini kavramayacak veya beklentileri yerine getirmeyecektir. Zihni üstünde hiçbir kontrolü olmayan birinin zihin huzuru olamaz. Zihin huzuru olmayan biri nasıl mutlu olabilir ki? O bir tutku, duygu ve gerilim kurbanı olarak inatçı zihinsel hastalıklar geliştirebilir ya da bir caniye dönüşebilir. Eğer ev halkının reisi ise muhtemelen eve disiplinsizlik, düzensizlik, ihmalkarlık ve berbat insan ilişkileri hakim olabilir. Bir Hint vecizesinde şöyle denir: "Bir insan Tanrı'nın, öğretmenin ve kutsal insanların inayetini alabilir. Fakat eğer kendi zihninin inayetini almazsa mahvolur. Kişinin zihninin inayetini alması onu kontrol etmesi anlamına gelir." Olumlu açıdan zihin kontrolü en yüksek derecede kişiyi ruhsal aydınlanmaya ulaştırabilir. Bundan başka zihin kontrolü yoluyla yaşamda ulaşılabilecek daha pek çok inayet vardır. Kontrol edilen bir zihin kolayca konsantre olabilir, odaklanabilir. Zihnin konsantrasyonu aracılığıyla bilgi kazanılır ve bilgi güçtür. Zihin kontrolünün kendiliğinden ortaya çıkan sonuçlarından biri de kişilik bütünlüğüdür. Böyle biri olumsuz koşullarda bile başarılı olur. Kontrollü bir zihin durumu sakinliğe yol açar ve sakinlik de zihin huzuruna götürür. Zihin huzuru mutluluğa götürür. Mutlu biri başkalarını da mutlu kılar. İşinin niteliği düzelir ve çoğunlukla doğal olarak daimi bir refaha ulaşır. Böyle biri yaşamın kötü deneyleri veya sıkıntılarıyla karşılaşmayacak demek değildir. Fakat asla bunlarla yüz yüze gelecek cesareti ve gücü eksik olmaz. Kendisinin reis olduğu evde düzen, disiplin, sevinç, kültür ve mükemmel insan ilişkileri olması şansı daha yüksektir. Toplum böyle bir insana iyi bir yaşam timsali olarak bakar. Kontrollü bir zihni olan insan, zihinsel hastalıklardan ve zihinsel gerilimin neden olduğu fiziksel sorunlardan uzak kalır. Zihnini kontrol eden bir insanın daha yüksek doğası kendini ortaya koyar ve gizli güçleri serbest kalır. Arkadaşları gözleri önünde onun nasıl böyle büyüdüğünü merak ederler. Yaygın bir Sanskritçe vecize şöyle der: dünyayı kim fetheder? Ancak kendi zihnini fetheden. İlerleme, refah veya huzur, herhangi bir alanda daimi bir doğası olan hiçbir şeye zihin kontrolü olmaksızın ulaşılamaz. Öz kontrolü olmayan insanlar, sahip oldukları refahı bile ellerinde tutamazlar. Zihnin kontrolüyle kazanacağımız şeyler bunlardır. Zihni kontrol etmek için güçlü bir irade geliştirmek amacıyla kendi zihnimize o olmadan hiçbir yerde olmadığımızı öğretmeliyiz. Tüm geleceğimizin karakterinin zihnimizi kontrol edip etmediğimiz olgusuna bağlı olduğunu kendimize anlatmalıyız. İnsanın temel fiziksel ihtiyaçlarını doyurduktan sonra başka şeyler de önemli olabilir. Fakat yaşamın en yüksek amacına, ruhsal aydınlanmaya ulaşmak için yaşamda hiçbir şey zihni kontrol etmekten daha önemli değildir. Bir kez bunu anlayıp gerçekten inandığımız zaman zihni kontrol etmek için irademiz güçlenecektir. 4. Zevk güdüsü nasıl alt edilir? Dedik ki, zevk güdüsü alt edilmediği sürece ne yaparsak yapalım asla zihni mükemmel bir şekilde kontrol edemeyiz. Bu ifade zihinleriyle mücadele eden pek çok kişiyi sert bir şekilde sarsabilir. Fakat bu olgudan kaynaklanan bir ifadedir ve bu olgunun içerdikleri kavranmalıdır. Zevk, güdüsü reddedilmedikçe zihni kontrol etmek için güçlü bir iradeye sahip olunamayacağını söylemek kolaydır. Fakat içimizde temel olan zevk dürtüsü etimize kemiğimize o kadar derinlemesine işlemiştir ki eğer bundan kurtulunabilirse son derece büyük güçlüklerle başarılabilir. Ancak zevk peşinde koşarak kötü olduğumuzu düşünüp içsel durumumuzu karmaşık hale sokmamalıyız. Zevk güdüsü kendi içinde günah değildir. Fakat elbette daha büyük bir esaret yaratan, gelişmemizi geciktiren, ahlaka aykırı zevklere düşkünlük günahtır. Çok ufak, daha yüksek bir çağrıya yanıt olarak dünyevi arayışlardan vazgeçen ve burada onlardan bahsetmediğimiz bir azınlık dışında zevk dürtüsü biraz tatmin edilmeden yaşam pek mümkün olmaz. Zevk için yaşanmayacaksa ne için yaşanır ki? Bu insanlığın büyük çoğunluğunun dürüst bir sorusudur. Bu dürtü insanda bir yaşam gücüdür ve insan bu kuvvetle yaşar. Fakat bu zevk güdüsünün zihni kontrol etme iradesini yiyip bitirdiği de doğrudur. O zaman bu içsel sorunun çözümü nedir? Elbette büyük çoğunluk için yanıt sofuca dünyadan elini eteğini çekme değildir. Yanıt kendini kaptırma da değildir. Yanıt zevk dürtümüzü yavaş yavaş eğitmekte, kendi varlığımızın boyutlarını anlamakta ve kendimizi var etmek amacıyla bu zevk dürtüsünden nasıl yarar sağlayacağımızdadır. Bu biraz özen gerektirir. Bu arada netleştirmek için söyleyelim ki, burada dünyevi bir eğilimi olan yolun başındakilerin karşılaştığı genel bir sorunu irdeliyoruz. Daha ileri düzeyde olanlar için irdeleyeceğimiz noktalardan bazıları zaten artık geçerli değildir. Onlar bu noktaların ne olduğunu bilirler. Örneğin, meşru duyusal zevkler, ruhsal gelişim yoluna henüz girmiş olan sıradan insan için hoş görülebilirken, bu yolda birkaç adım atmış biri için hoş görülemez. Zevk aramayın ibaresi doğasında zevke karşı belirgin bir arzu bulunan kişiler için hiç de pratik bir kural değildir. Hindistan'ın aydın öğretmenleri gerçeği biliyor olmalarının yanı sıra insan psikolojisinin hakimi ve şefkatli hocalardı. Onların bu konuda öğrettikleri birkaç sözcükle aktarılabilir. Zevk arayın ama fiziksel ve zihinsel sağlığınızı bozmayacak ya da ilerlemenizi engellemeyecek bir şekilde. Eğer fiziksel zevk peşinde koşmalıysanız bunu öyle bir şekilde yapın ki güçleriniz zihnin sevinçlerinden zevk almak için korunabilsin. Zihnin sevinçlerinin peşinde öyle koşun ki güçleriniz ruhun saadetine ulaşmak için korunabilsin. Sizi yıkacak bir şekilde zevk peşinde koşmayın. Bu düşünen insanlar için bir anlam ifade etmelidir. Gözetilmesi zihnin kontrol edilmesinde yardımcı olan ahlak prensiplerinin hepsi insanın kendine zarar vermesini engellemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle insanın en yüksek menfaatine hizmet ederler. Vahşi zevk dürtüsünün aşamalı olarak değişime hazır olmadan önce nefs gelişiminin gerekleri çerçevesinde evcilleştirilmesi gerekir. Burada aşamalı değişme ile neyi kastediyoruz? Sri Ramakrishna şöyle öğretiyor. Üç tür ananda sevinç vardır. Dünyevi zevkin sevinci, Vishayananda, ibadet sevinci, Bhajananda ve Brahman'ın sevinci, Brahmananda. Dünyevi zevklerin sevinci insanların her zaman zevk aldığı duyu nesnelerinin sevincidir. İbadet sevinci Tanrı'nın ismi ve ihtişamı dile getirilirken yaşanır. Ve Brahman'ın sevinci Tanrı görüsünün sevincidir. Tanrı görüsünün sevincini yaşadıktan sonra eski çağların rişileri tüm kuralların ve geleneklerin ötesine geçti. Aşamalı değişimle yukarıdaki sevinç türlerinden ya da seviyelerinden birinden bir üstüne geçmeyi kastediyoruz. Brahman'ın sevincine insanın sadece teorik olarak değil, bil fiil de ulaşılabileceğini unutmamalıyız. Zevk arayışında aşamalı değişim olması için bu gerçeğe yürekten inanmak zorunludur. Eğer yapmanız gerekiyorsa duyu zevkinin Vishayananda peşinde koşun, fakat ibadet zevkini Bhajananda kazanmanıza aykırı olmayacak bir şekilde. Bu ayrım yapma alışkanlığını geliştirerek ve aradığınız duyu zevklerinde ayrım yaparak yerine getirilebilir. Sri Krishna'nın Gita'da öğrettiği ve deneyimin doğruladığı gibi temastan doğan mutluluklar bedbahtlık üretir. Duyu zevkleri yaşarken bile bunu hatırlamak ayrım yapma alışkanlığını geliştirir. O zaman kişinin ahlak disiplinleri çerçevesinde duyu zevki peşinde koşması daha kolaylaşır. Bunun yanı sıra ibadet sevincine Bhajananda vesile olan uygun ruhsal disiplin biçimleriyle uğraşmalıdır. Yavaş yavaş zihni saflaştıkça duyu zevklerine karşı ilgisi gittikçe azalır ve ibadet sevincine ilgisi o oranda artar. Bu yolda içten bir şekilde mücadele eden kişinin hayatında eninde sonunda ibadet sevincini bile bir yana koyup en yüce ruhun istekli bir arayıcısı olması gereğiyle yüz yüze geldiği bir zaman gelir. Tanrı'yı aramanın faydalarının peşinde olmak bir şeydir. Faydası olsun olmasın, sırf onun için Tanrı'yı aramak başka bir şeydir. Arayış içinde olan kişi, en yüce ruhu başka hiçbir güdüyle değil, sırf onun hatırını arayacak derecede içsel gelişim gösterdiği zaman zevk arzusu aranır ve bu mükemmel zihin kontrolüne vesile olur. Sri Ramakrishna şöyle öğretir. Duyu zevkinin cazibesi ne zaman ölür? Kişi tüm mutlulukları ve tüm zevkleri Tanrı'da bölünmez ebedi saadet okyanusunda yerine getirdiği zaman. Ondan hoşlananlar dünyanın ucuz değersiz zevklerinde hiçbir cazibe bulamazlar.